Herkese merhaba, Podse Medya'ya hoş geldiniz. Ben Erdem. Yeni bir bölüm ile tekrar beraberiz. Bu bölümde Elif Şafak'ın İngilizce olarak kaleme aldığı ve 2021 yılında yayımlanan, Türkçe'ye ise 2023 yılına çevrilip Doğan Kitap tarafından basılan Kayıp Ağaçlar Adası adlı romanı konuşacağız. Kitap, Londra, Lefkoşa ekseni etrafında 1974 ile 2010'ların sonları arasında iki zaman dilimini barındırıyor. Yani kitapta bir geçmişi bir de 2010'ların sonlarını anlatıyor. Kısmen olay örgüleri arasında paralellik görüyoruz ama kısmen dediğime aldanmayın, finalde hepsi birbirine bağlanıyor. 1974 yılı Kıbrıs'a gidelim ilk önce kısaca. Rum bir ailenin oğlu olan Kostas ile Türk bir ailenin kızı olan Defne'nin zorluklarla ve mücadelelerle dolu aşk hikayelerini anlatıyor. Hikayenin geri planında ise Mutlu İncir Ağacı restoranının sahipleri Yorga ve Yusuf var. 2010'ların sonlarında ise Kostas ve Ada, baba kız İngiltere'de yaşıyorlar. Ada'nın İngiltere'deki lise okul yılları ve tarih öğretmeninin sene sonu dönem ödevi vermesiyle birlikte Ada'nın köklerini araştırma hikayesi ve sonradan konuya dahil olan teyzesi Meryem'le yaşadıkları aktarılıyor. Bir de kitapta incir ağacı var. Yani evet, kitabın en sevdiğim yanı bu oldu. Dünyada yaşayan sadece insanlar, kadınlar, erkekler yok. Kediler, köpekler, filler, zürafalar gibi ağaçlar da var. Ve bize bu kitapta Kostas, Ada, Defne, Meryem, Yorgo, Yusuf ve diğer karakterlerin yanında incir ağacı da eşlik ediyor. Onu dinliyoruz, onu gördüklerinden görüyoruz dünyayı ve olaylara yaklaşımımız değişebiliyor. En azından benim öyle oldu. Bir başka zaman diliminde de Kostas tekrar Kıbrıs'a gidip Defne ile karşılaşıyor. O zaman diliminde Ada'nın doğumundan birkaç sene önceye tekabül ediyor. Biraz kitabı detaylandıralım istiyorum. Kitap aynı zamanda Türk-Rum gerginliklerini ve çatışmalarını çok detaya inmeden, etliye sütlüye dokunmadan, kimseyi üzmeden, aç parantez, yazarın kendisini üzmeden, kapa parantez, anlatıyor biz okuyuculara. Başlıca karakterlere geçelim istiyorum. Ada Kazantzakis, annesi Türk, babası ise Rum asıllı, İngiltere'de dünyaya gelen ve orada yaşayan genç kız. Ailesinin köklerinin olduğu Kıbrıs'ı ve onları İngiltere'ye getiren nedenleri merak eder, sorgular. Ayrıca kitabın ana karakteri olan Ada, Kıbrıs adasını da simgeliyor. Kostas Kazantzakis, Kıbrıs Rum vatandaşıdır. İngiltere'de yaşayan Kostas, bilimsel ekoloji ve botanik uzmanıdır. Onun bakış açısına göre, insan varoluşunun kendisinin değerli olduğuna şüphe olmasa da, ekolojik zincirde özel bir önceliğe sahip değildir. Hayata bu gözle bakan birisi için savaş kelimesinin karşılığı doğa ve insan kaybıdır. Defne Kazantzakis, Kıbrıs Türk vatandaşıdır ve 1974'ten sonra adada yaşanan bölünme ile hayata değişen insanlardan biridir. Adada yaşanan bölünmeden sonra arkeoloji eğitimi alır ve savaş sırasında kaybolan adalıların gömülen kemikleri üzerinden onları bulmaya çalışmaktadır. Kostas ile evlilikleri aileler tarafından onaylanmaz. İngiltere'ye yerleşen çifti ayıran neden onun köklerine sıkı sıkı bağlı olup başka topraklarda yaşayamıyor olmasıdır. Meryem, Defne'nin ablasıdır. Kardeşinin evliliğini onaylamayan anne ve babası onun da Defne ile görüşmesini engellerler. Kardeşinin cenazesine bile katılamayan Meryem, aile büyüklerinin vefatından sonra yeğeni Ada ile tanışıp genç kızı ülkesiyle ve tanımadığı soy ağacıyla tanıştıracaktır. Yorgo ve Yusuf, bunlar gerginlikten bölünmeden önce Mutlu İncir Tavernası adlı bir taverna işletiyorlar Kıbrıs'ta. Biri Türk, biri Rum ve birbirlerine aşıklar. Bu yüzden Kostas ve Defne'nin en yakın arkadaşları, sırdaşları oluyorlar. Onlar kaçamak yaptıklarında onları koruyorlar. Özet kısmına geçecek olursak, dünyanın tel örgülerle bölünmüş tek başkentinde başlıyor hikaye. Aslında kitap 2010'ların sonunda başlıyor da orayı karıştırmayalım. Neyse, devam edelim. İngiltere'de yaşayan Ada Kazantzakis, Noel tatili öncesi tarih dersinde verilen ödevle yakınlarıyla yapacakları röportajla kanıtlara dayanan tarihi veri oluşturacak makale yazmaları istenir. Daha 16 yaşında olan Ada için bilinmeyen geçmiş, onun yıllardır öğrenmeye çalıştığı fakat öğrenemediği gerçekliktir. Ada için akrabaları, hatta ailesinin göçüp geldiği Kıbrıs bile muammadan öte değildir. Annesi ölmeden önce ne zaman konu açılsa sanki önemsiz bir konu gibi üzeri örtülmeye çalışılmış ve konu kapatılmıştır. İsmini bildiği tek akrabası Meryem, teyzesinin bile annesinin cenazesine gelmeyişi Ada'nın akrabalık kavramını sorgulamasına neden olur. Bu yüzden de Meryem'in onları ziyareti hoş karşılanmaz. Bir süre mesafeli davrandığı bu candan kadına annesinin doğduğu yeri ve köklerini sormaya başlar. Sonra geçmişe gidiyoruz kitapta. Defne ve Kostas'ın hikayesine odaklanıyoruz. Defne ve Kostas daha 10 yaşındayken birbirlerini sevmişler fakat biri Rum, öteki Türk olan ailelerinin tutumundan çekindikleri için durumu saklamışlardır. Onların aşklarına şahitlik eden yer Mutlu İncir adındaki tavernadır. Burada adanın en güzel yemekleri yenir, iki kültürü birleştiren müzikler dinlenir ve eğlenilir. Ada halkının bir araya getiren güzel bir mekandır. Adını aldığı tavernanın içinde boy veren incir ağacı ise kökleri kadar eskidir. Bu köklü ağaç Kıbrıs'ın Osmanlı'dan sonra İngiliz mangasını görmüş, 1958 yılında Yunan milliyetçi yapılaşma ile Türk milliyetçi yapılaşmanın üstünlük kavgalarına şahitlik olmuştur. 1974 öncesi zaten birbirlerine hoşgörüsüzlüğün belirginleştiği ortam, iyice sertleşmeye başlamış ve iki seveni ayırmakla kalmayıp kendi içinde kanlı hesaplaşmaların yaşanmasına neden olmuştur. Kostas, iki abisini bu karmaşanın içine kaybeder. Annesinin tek umudu olan genç, onun ısrarına dayanamaz ve İngiltere'ye gider, Defne ise kalıp savaşanlar arasındadır. Biraz yakın tarihe geliyoruz sonra. Kostas, aradan geçen 20 yılın sonunda adaya geri döndüğünde çok şey değişmiştir. Ne o eski yeşil adadan, eski dostlarından, ne de mutlu incinden eser kalmamıştır. Kostas, İngiltere'ye dönerken bu defa yanında Defne ile ölmekte olan incir ağacından küçük bir filiz alır ve kökleri Kıbrıs adasının topraklarına alışmış bu ağacı yaşatmaya başarır. Defne'nin Kostas'la olan evliliği aile tarafından onaylanmaz ve tüm ilişki kesilir. Genç kadın, kızı ada doğduktan bir süre sonra 1974 sonrası göç etmiş adalıları İngiltere'de bulur ve onları ziyaret eder. Onun özlemi aslında kendi topraklarına olan hasretidir. Defne, incir ağacının gösterdiği iradeyi gösteremez ve köklerinden kopunca yaşamdan da kopar ve içinde bulunduğu yalnızlığa yenik düşer. Aradan geçen kayıp insanları bulma komitesi ile yan hikayeler var. Kitabın başında okulda adanın başından geçen bir hikaye var. Hepsinden önemlisi incir ağacının hikayesi var. Onun gözlemleri, onun serzenişi, onun yakarışı var. Mesela Mutlu İncir'in yanında kuyuda bulunan iki cesedin kimler olduğunu burada söylemeyeyim ama siz bu spoiler'dan sonra anlamışsınızdır ya. Kitapta öyle ağım şağım, aşk, entrika, dram, ağlama, gözyaşı, kavga vesaire beklemeyin. Alın kahvenizi, çayınızı, alın kitabınızı okuyun ya da benim gibi internetten de dinleyebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Kitapları çalıştığım için internetten dinlemek daha güzel oluyor benim için. Anlayabiliyorum. Ağaçlar hakkında bilgi edinin. Zira Kostas botanikçi. Yani birçok detay verebiliyor ağaçlar veya bitkiler hakkında. Dönemin Kıbrıs'ındaki olayları araştırabilirsiniz. Size çok güzel bir kapılar açıyor. Nerede ne olmuş? Mesela işkence evini. Ne vardı? Mavi Köşkü, Paolo Polidis'i araştırabilirsiniz ki bunun hakkında bir podcast yapmıştım daha önce. Kitabı puanım içerik bakımından 7, karakter derinliği bakımından 7, yan hikaye bakımından 6,5'dan 7 çünkü oldukça niş ve araştırılmaya müsait bir konu olduğunu düşünüyorum. Akıcılık bakımından 8 olduğunu düşünüyorum. Kendini tekrar etmeme olarak 8 olabilir yine. Genel olarak naçizane puanlarım böyle. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz ama Kıbrıs hakkında çok kısa bir hikayeyle bitirmek istiyorum, bu gerçek bir hikaye. Adada takvimler 15 Ağustos 1974'ü gösteriyor. Bir gün öncesinde Türk Hava Kuvvetleri havadan ikinci harekatı başlatmış. Bunun üzerine Rum EOKA örgütünün lideri eli silah tutacak yaşta kim varsa toplayın talimatı vermiş. Yer adanın güneyinde Limassol ile Larnaca arasında Taşkent köyü. Kıbrıslı Türklerle Rumların birlikte yaşadıkları nüfusu binin biraz üzerinde bir köy, köylüler ellerinde silahlarla dolaşıyor, çocuklar da dahil olmak üzere Türk erkekleri görüldükleri yerde alınıp okulda toplanıyorlar. Ertesi gün ise felaketin habercisi otobüsler köye gelmeye başlıyor. Köylülerden 69'u otobüslere bindirilerek bilinmeyen bir yere götürülüyor. Gidecekleri adresin esir kampı olduğu söyleniyor ama sonra ne onlardan ne de adanın farklı köylerinden koparılan insanlardan bir haber alınabiliyor. Ta ki 13 yıl önce yaşanan o mucizevi olaya kadar. Kıbrıs'ta 60'lı ve 70'li yıllarda kaybolan Türk ve Rumları bulmak için 1981'de Kayıp Şahıslar Komitesi, KŞK kuruldu. Biri Türk, biri Rum, biri de Birleşmiş Milletler'den oluşan 3 üyesi bulunan bir komite. 2000'lerin sonuna dek yalnızca kayıpların listesini çıkarabilmişti. Bir sonuç alınmadığı için Birleşmiş Milletler 8 yıl atama bile yapmadı. Rivayete o ki ada Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler görevlilerinin tatil piyangosu haline gelmişti. Kıbrıs'a atananlar ilk iş bir tekne kiralar ve balığını bol bulduğu sularda demir atardı. Ancak işler Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen İsveçli Christopher Giraud ile değişmeye başladı. Muhtemelen o da denizi ve balık tutmayı seviyordu ama bir yandan da komite ile iki toplumun birlikte sorunsuz çalıştığı tek kurum haline geliyordu. Komite Giraud ile birlikte çalışan Rum üye Xenovas Kallis'in 2011'deki keşfi filmlere konu olacak türdendi. Bir Türk, bir İsveçli ve bir Rum'dan oluşan ekip adada sık sık gezintiye çıkıyordu. Bir gün Limosol'e bağlı Perekliça köyü yakınlarında bir incir ağacı Kallis'in gözüne takıldı. Etrafta sadece taş ocakları vardı ve o incir ağacından başka tek bir ağaç bile yoktu. Gel zaman git zaman bu ağacın nasıl olup da böyle kumluk, kayalık bir yerde filizlenip büyüyebildiğini kafaya taktılar. Sonunda araştırmaya karar verdiler. Andoliniga türü bu incir ağacından yakın bölgelerde dahi bulunmadılar. Ardından adada incir bahçesi sahipleri aileleri ziyarete başladılar. Ziyaret ettikleri insanlarla yakınlarından kaybolan olup olmadığını soruyorlardı. Önceleri bu soruya adada pek bir mana verilemedi. Bir gün Kallis Taşkent köyünde bir tür incir yetiştiren bir aile olduğunu öğrendi ve evet, aileden Ahmet Cemal 1974'te incir bahçesine gidiyorum diyerek çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Şu an bile tüylerim diken diken bu haberi, ben bu hikayeyi daha önce biliyorum, okudum ama tekrar okuyunca bile insan titriyor gerçekten. O gün kaybolan başka köylüler de vardı. Yetişkinleri ikna etmek için epey çaba harcadılar. Ancak 2011'de kazı izni alınabildi ve KŞK ekipleri kafayı taktıkları o yapayalnız incir ağacının köküne kazmaya vurdular. Ağacın kökleri arasında 3 kişinin iskeletine ulaşıldı. Aileden DNA örnekleri alındı. Takip eden günlerde yapılan DNA analizlerine göre cesetler Ahmet Cemal ve iki arkadaşına aitti. Komite üyeleri insanın ağzını açık bırakan hikayeyi aslında daha incir ağacı gözlerine batınca fark etmişti. 15 Ağustos 1974'te Ahmet Cemal'in incir bahçesinde yediği ya da cebine koyduğu bir incirin çekirdeği katledildikten sonra gömüldüğü yerde filizlenmiş, yıllar sonra Kallis'in kafaya taktığı o ağaca dönüşmüştü. Ardından kazı genişletildi ve Taşkent kayıplarına ait toplu mezarlara ulaşıldı. Taşkent köylülerinin kelimelerle ifade edilemeyen acısının sadece başlangıç tarihi var. 15 Ağustos 1974. O günün ardından kayıplarının akıbetini öğrenebilmeleri ve artık kemik parçalarından ibaret de olsa cansız bedenlerine ulaşabilmeleri neredeyse yarım asır sürdü. Ve 15 Ağustos 1914 günü, olayın tam 40. yıl dönümünde, Taşkent köyünde toplu cenaze töreni düzenlendi. 13 yıl önce bir incir ağacının altı kazılarak toplu mezarlarına ulaşılan 34 Türk, DNA testi ve kimlik tespitinin ardından Girne'de yeni açılan Taşkent Şehitliği'nde toprağa veriliyordu. Kayıp yakınlarına destek olan psikologlardan Ziliha Uluboy şöyle diyor: "Burada babalarını hiç görmemiş, onunla ilk kez iskelet olarak karşılaşanlar var. Babam" diyerek kafatasını okşuyorlar. Ya ben bu hikayeyi ilk dinlediğimde çok etkilenmiştim. Nihat Sırdar ve Sunay Akın'ın bir programında, özür dilerim, Nihat Sırdar ve Sivrisinek'in, hani bilirsiniz belki Kafa Radyo'da çıkan Nihat'la Sivrisinek ekibinin gösterisinde Bursa'da dinlemiştim. Çok etkileyici, acı verici. Kıbrıs'ı gidip gördüm. Mavi Köşk'ü, İşkence Müzesi'ni, Girne'yi, Lefkoşa'yı, Gazi Moğusa'yı, sınırına kadar gittim. En azından bir adım sonrası Rum kesimi ve Türkler olarak oraya gidip çalışıp akşam tekrar Türk tarafına geçip evine ekmek getiren insanlar var. Adada şu an yani sözde her şey normal. Gösteriş olarak her şey normal gözüküyor ama tabii bir kıvılcıma bakar. Ben gittiğimde kapalı Maraş kapalıydı. Yani oraya gezme imkanımız yoktu ama sonradan açıldı. Tekrar gitmek isterim Kıbrıs'a. Gidecekseniz eğer yazın olmadan, ilkbahar veya sonbahar aylarında gitmenizi tercih ederim. Tercihinizi sunarım tabii. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.